11. ayrım.
Ben içkiliyken daha iyi araba kullanırım. Arabaya bindi, sinecekler son hızla çalışmaktaydı. Pencereden baktı. Gökyüzünü kapkara, ürkünç görünümlü bulutlar sarmıştı. Arada şimşek çakıyor ya da bir yıldırımın çatal çatal görüntüsü yüreğini hoplatarak belirip kayboluyor, uçak şiddetle sallanıyordu. En fırtınalı havada bile modern uçakların kolay kolay düşmeyeceklerini okumuştu bir yerde. Kazalar büyük çoğunlukla inişte ya da kalkışta oluyormuş. Bir uçak yolcusu için kadere boyun eğmekten başka çare yok. Durdurun uçağı, inmek istiyorum diyemeyeceğine göre. Bir kez binmişsin, sonuna kadar dayanmak zorundasın. Başını iyice yasladı koltuğun arkalığına. Aklını başka şeylerle meşgul ederse belki yenebilirdi içindeki korkuyu. Ayrıca Ankara'ya varmadan önce kendi kendisiyle küçük bir hesaplaşma yapmak gereksinimini de duyuyordu. İstanbul'a geleli hemen hemen bir ay olmuştu. Bir harran gürran içinde geçmişti günler. Bir ara orada, bir burada, adada, modada, denizde, karada, barda, gazinoda, hatta diskolarda, lüks lokantalarda koşuşturup durmuşlardı. Ama sahi nasıl geçmişti bu bir ay? Kendisi belki daha sonra düşünebilirdi ama Ankara'ya dönünce babasına ve özellikle de abisine hesap vermesi gerekeceğini biliyordu. Hatta yengesine, hatta Metin'e. Onlara neler söyleyeceğini iki gündür düşünüp duruyordu. Çelişkiye düşmemek için hepsine aynı şeyleri söylemesi gerekirdi. Kimi tümceleri ezberlemişti bile. Cahit çok iyi bir insan, çok anlayışlı, çok düşünceli. Büyük anne gerçek bir anne gibi bana hiç gariplik çektirmediler. Çok eğlendim diyecekti. Peki ama ben ne hissediyorum? Ne öğrendim bu bir ay içinde? Cahit nasıl bir adam? Zengin, biraz şımarık ve kendini beğenmiş. Belli ki hayli çapkın. Çok işi olan ve benden 12 yaş büyük bir adamın karısı olmaya hazır mıyım? Büyük annenin benden beklediği çok açık. Cahit'i evine bağlayacağım. Bunun için de tabii ayrıca aileye bir veliaht kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Bu evliliğin ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Aşka hiç yer yok bu evlilikte. Aşka hiç yer yok. Cahit'in kendisini öpmesini kabul etmişti. Bu kadar da değil. Yüzüne al bastı ansızın. Hatta biraz ileri gitmesine bile pek karşı koymamıştı. Farkında olmadan bacaklarını sıkıca birbirine yapıştırdı. Cahit'in elinin daha içerilere uzanmasını önlemek için yaptığı gibi. Göğüsleri de sanki hala sızlıyor. Cahit çok hızlı bir şekilde araba ya da deniz motoru kullanırken pervasızca giriştiği bu oyunlardan onun da zevk alacağını yineleyip durmuştu. Oysa korkuyla gerilen midesinin büsbütün kabarmaması için kendisini kasmaktan başka bir şey duymasına ya da düşünmesine olanak yoktu o sırada. Hatta daha sonra plaj kabininde Mayasu'nun fermuarını çekme bahanesiyle kabine girdiği zaman da ''Ne aptalım, nasıl da anlamadım?'' diye söylendi kendi kendine. İşte asıl o zaman elleriyle orasını burasını sıkıştırmaya, elini Mayasu'nun kenarından içeriye sokmaya kalkıştığında sadece ansızın birisinin içeri girebileceği korkusuyla kasılmaktan, Cahit'in duyacağını ısrarla ileri sürdüğü hoşnutluğun zerresini bile duymamıştı. İçini çekti. Fakültedeyken bir gün alışveriş yapmak için gittiği bir büyük mağazanın asansöründe karşılaştığı sınıf arkadaşlarından biri, üstelik yakışıklı bir çocuktu ve aslında içten içe hoşlanmıyor da değildi ondan. İçeride ikisinden başka kimsenin olmamasından yararlanarak onu ansızın kucaklayıp öpmeye kalkıştığında da midesi ansızın kabarmış ve oğlanın üzerine kusmuştu. Tanrım, ne utanç verici bir görünümdü. O çocuğun daha sonra "Sen filcitsin kızım, git kendini tedavi ettir." dediğini de anımsıyor. Öyle miydi acaba gerçekten? Uçak yine hopluyor. Çay kahve servisi yapan hostes, "Bolu dağların üzerinden geçerken hep böyle olur." diye yatıştırmaya çalışıyor. Sevin'in yanındaki koltukta oturan yaşlı kadını. Gerçekten soğuk bir kadın mıydı? Bunu kendisi bilmeyecek de kim bilecek? Yine birden yüzüne al bastı. Marmara Oteli'nin rufunda yedikleri akşam yemeği geldi gözlerinin önüne. Kendi kendisini de aldatacak değildi ya. İlhan ağabeyle dans ederken bütün vücudunu saran o zevkli titreşimi nasıl yorumlamalı? Daha sonra kendisini bir ensest ilişkiye yeltenmiş gibi suçlamıştı. İlhan ağabey, ağabeyisinin en yakın arkadaşlarından biriydi. Hatta onlar için de rahat konuşabileceği tek insandı. Ya bir de anladıysa o dans sırasında Sevin'in neler hissettiğini? Ellerini utançla yüzüne kapadı. Kim bilir ne kadar ayıplar. Ama ne yapabilirdi ki? Belki Cahit kadar yakışıklı değildi. Ama daha sevimli, cana yakın bir insandı. Ne kadar da duyguluydu. Kemancı çok güzel, romantik bir parça çalarken Cahit sesini alçaltmayı düşünmemişti. Oysa İlhan abi gözlerini hafifçe kısmış, yüzü hüzünlenmiş, parça bitinceye kadar parmakların arasına sıkıştırdığı sigarasından bir nefes çekmeye bile kalkışmamıştı. Ne kadar da güzel gözleri var. Ama haksızlık bu. Neden yani o değil de öbürü? Ben vazgeçtim, yapamayacağım diyemez mi? Ortalık birbirine girer elbette. Bu evliliğe en çok karşı çıkan ağabeyisinin bile bir tuhaf olacağı muhakkak. Özellikle de Zühal. Bir de zengin namat olsun ailede diyen o değil miydi? Belki de bu evliliği en çok ister görünen babası herkesten çok savunacaktır Sevin'i. Tabii bir de Metin. Yapabilir mi bunu? İlhan abiyi sorabilseydi. Birden belki de uçağa çarpan bir yıldırımın korkunç tarakasıyla kendine geldi. Uçak şiddetle sarsıldı. Kabinin ışıkları bir an söndü, tekrar yandı. Pilotun kemerlerinizi bağlayın anonsu duyuldu. Metin'in halasını karşılamaya kendisini de götürmeleri için yalvarmalarına karşın arabada hepsine yer olamayacağı gerekçesiyle onu yanlarına almadılar. Hatta kendince en etkili kozunu oynayıp ama ben böyle havada evde yalnız kalmaya korkarım. Ya yıldırım düşerse, ya elektrikler kesilirse demesi bile işe yaramadı. Üstelik bu havada Eliza'yı gezdiremeyeceği için onu da yanlarına almışlardı. Babası, hadi ben artık kocaman erkeğim diyordun, erkekler korkmaz diyerek bütün umutlarını boşa çıkarmıştı. Salih Bey meteoroloji raporlarına pek inanmıyordu ama gece son haber bülteninde bugün için havanın geç saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı şeklindeki tahmin doğru çıkmıştı. Arabanın silecekleri camı temizlemeye yetişmiyordu. Sağ taraftaki sileceğin lastiği de eskimiş olmalıydı, fena halde gıcırdıyordu. Hava vaktin henüz erken olmasına karşın iyice kararmıştı. Salih Bey sol gözündeki epeyce ilerlemiş katarakt nedeniyle karanlıkta araba kullanmakta zorluk çekiyordu ama çocuklarının yanında bunu itiraf ederse bir daha onu araba kullandırmak istemeyeceklerinden, daha da kötüsü onlar üzerindeki otoritesini yitireceğinden korkuyordu. Esenboğa'ya tam zamanında geldiler. Emin arabayı kendisinin park etmesi için güçlükle kandırdı babasını. Dışarıda sert bir rüzgarla birlikte insanın soluğunu kesecekmiş gibi hızlı bir yağmur yağıyordu. Bu yüzden şemsiye açmak bir işe yaramayacağı gibi hemen hemen olanaksızdı da. Rüzgar şemsiyeleri hemen tersine çeviriyordu. Emin park yerinden alana dönünceye kadar sırtındaki ince naylon yağmurluğa karşın sırılsıklam olmuştu. Arabanın anahtarlarını hemen oğlunun elinden alan Salih Bey, ''Uçak şimdi indi.'' dedi. ''Şükürler olsun, bizim pilotların üstüne yok vallahi.'' Emin babasına ters ters baktı. Zeliha omzunu silkti. Aslında Emin, ''Senin gelmen gerekmez.'' demişti ama son bir aydır iki adam ne zaman Sevin'in ve tabii Cahit Bey'in sözü edilecek olsa öylesine kapışıyorlardı ki, havaya bakınca uzun da sürebilecek bir bekleyiş sırasında bu kapışmanın kavgaya dönebileceğinden korkmuş, ara bulucu rolü oynamaya karar vermişti. Gerçekte Sevin'i de merak etmiyor değildi. Kısa telefon konuşmalarından doğru bir fikir edinmek olanaksızdı çünkü. Mantığı genç kızın iyi bir evlilik yapacağını söylüyor. Metin'in en sadık ve sağlam bakıcısını, evin karın tokluğuna çalışan tek işçisini yitirmek ne kadar zor da olsa, belki de kısa bir süre sonra Salih Bey'le zengin damadının yanına gönderebileceklerini, böylece nihayet evinin tek efendisinin kendisi olabileceğini hesap ediyordu. Emin'in böyle bir efendilikte gözü olmadığını biliyordu. Öte yandan o pısırık kül kedisinin Cahit Bey ile Büyük Hanım'ın göz kamaştırıcı olduğunu herkesin söylediği Etiler'deki köşklerinin hanımı olması fikri gururunu incitiyordu. Emin'in ardına takılıp devrimcilik oyunu oynayacağına, gençliğinin en güzel günlerini hapishane hücrelerinde geçireceğine, o da zamanında Cahit gibi bir koca aramış olsaydı belki daha iyisini bile bulabilirdi. Salih Bey birden "İşte göründü," dedi heyecanla. "Geliyor." Sevin'in üzerindeki yağmurluğun, elindeki şemsiyenin, yağmurluğun altından görünen ipek giysisinin ve öbür elindeki küçük yol çantasının yeni olduğunu o anda herhalde sadece Zeliha fark etmiş olmalıydı. Sevin onları görünce bir an durdu, sonra koşarak yaklaştı ve babasına sarıldı. Emin ile Zeliha bu tür duygu gösterilerini hoş karşılamadıklarını belli etmek ister gibi onlardan biraz uzak duruyorlardı. "Nasıl geçti yolculuk?" diye sorguya başladı hemen Salih Bey. "Gerçi bizim pilotlar çok ustadır ama hava öyle kötü ki." O sırada ağabeysi ve yengesiyle de tokalaşan Sevin, "Çok sallandık," diye doğruladı babasını. "Hani korkmadım desem yalan olur. Ama işte buradayım ya." "Metin nerede?" "Zeliha bütün gün sokakta oynamış, yorulmuş," dedi. "Çok uykum var," diye mızıklandı. "Gelmek istemedi. Onun yerine Eliza'yı getirdik sana. Arabada bekliyor." Sevin tuhaf bir biçimde yüreğinin burkulduğunu hissetti. Salih Bey tam ağzını açıyordu ki Emin, "Boş ver baba," der gibi bir işaret yaparak, "Şu anahtarları uzat da arabayı getireyim," dedi. "Yolda konuşuruz." Salih Bey'in suratı asıldı. "Ne yapacaksın arabanın anahtarlarını?" "Dönüşte ben kullanacağım. Hava çok kötü. Biliyorsun gözlerin karanlıkta pek iyi seçmiyor." Salih Bey diklendi. "O kadar da değil. Ben 40 yıllık şoförüm. Başkasının kullandığı arabada rahat edemem. Korkuyorsanız siz otobüse dönebilirsiniz." "Hadi baba." "Pekala, neyse. Tamam, yine sen kullan da. Ama istersen şu anahtarları ver de park yerinden alıp getireyim. Boşuna ıslanmayın." Salih Bey ister istemez uzattı anahtarları. Sevin'i görünce Eliza adeta çıldırdı. Sevin'le Zeliha arkaya geçtiler. Eliza da Sevin'in kucağına kuruldu. Emin herhangi bir durumda babasına yardımcı olmak niyetiyle ön koltuğa oturmuştu. Aslında Emin haklıydı, biliyordu Salih Bey. Gidiş ve geliş yollarının ayrılmış olmasına karşın aksi yönden gelen arabaların uzun ışıkları gözünü alıyor, silecekler camı yeterince temizlemiyor, suların şoseyi kaplamış olması nedeniyle yol şeritleriyle kedi gözleri görünmediği için araba zaman zaman tehlikeli bir biçimde yolun sol ya da sağ kenarına yaklaşıyordu. Bir ara yolun kenarına herhangi bir uyarı işareti koymadan park etmiş olan bir kamyona bindireceklerdi neredeyse. Sevin bir çığlık kopardı. Babasının yerine düşsel frenlere, debriyajlara basmaktan yorgun düşen Emin sinirli bir biçimde, "Babamın arabasına binebildikten sonra uçaktan korkmanı anlamıyorum," dedi Sevin'e. Önündeki bir minibüsü ustalıklı bir manevra ile sollayan Salih Bey, "Ne yani?" dedi oğluna. "Bana kötü şoför mü demek istiyorsun? Senin doğduğun yıl aldım ben ehliyetimi." "Öyle bir şey söylemek istemedim baba," dedi Emin. "Ama gece gözlerim iyi görmüyor diyen sensin. Maşallah ayağını da gazdan çektiğin yok." Zeliha, "Canım sizin kavganızdan doğru dürüst laf edemedik," diye söze karıştı. "Neler oldu İstanbul'da anlat bakalım Sevin." "Vallahi ne olsun, bol bol gezdik tozduk. Ha, söylemiş miydim telefonda? İlhan abi de İstanbul'daydı." "İlhan mı?" dedi Emin. "Ne arıyormuş İstanbul'da?" "Çalıştığı şantiye için yurt dışından gelen makineleri, malzemeleri teslim almaya gelmiş. Birkaç arkadaşıyla birlikte İstanbul'a." Emin bu habere ilgilenerek yeniden arkaya doğru yarım döndü. "Kerata'dan ne zamandan beri haber alamıyordum. Nasıl, memnun muymuş işinden?" İşinden pek söz etmedi ama Mardin'de senin de tanıdığın bir dişçi arkadaşı varmış. Onu anlattı bir akşam. Cahit, İlhan abi ve ablası Nükhet Hanım'la birlikte olduğumuzda. Hiram'mış adı. Tanıyor musun abi? Kürt Hiram. Tanımaz mıyım? Tam o sırada birden tok bir gürültü duyuldu. Emin hızla döndü. Arabanın ön camı buzlu cama dönmüştü. Hiçbir şey görünmüyordu ön tarafta. Arkadan çığlıklar yükseldi. Emin tuzla buz olan camın babasının önüne gelen tarafına doğru bir yumruk savurarak camı açmak istedi. Ama o sırada araba süratli bir biçimde virajdan dışarı fırladı. Dereye doğru yuvarlandı, bir iki takla attıktan sonra yamaca yaslanarak durdu. Arabanın farları gökyüzünden gelecek bir takım yabancı cisimleri izliyormuş gibi hızla yağan yağmuru ortasından bölerek boşluğa çevrilmiş parlamaktaydı. Bir süre sonra uzaktan bir polis arabasının siren sesi duyuluyordu. Havanın kötü olması nedeniyle olsa gerek, gazinoda çok az müşteri vardı. Madonna programını kısa keserek Cahit'in yanına gitti. Bu kez masaları tam cam kenarındaydı. Hızla esen rüzgar ve yağmur dalgaları iyice kabartmıştı. Bütün ışıkları yanan yabancı bandıralı pırıl pırıl bu büyük yolcu gemisi, adeta görünmeyen bir elin engellemesine karşın güçlükle devam etmeye çalışıyordu yoluna. Uzun süre konuşmadılar. Neden sonra Cahit bir elini çenesine dayayarak dalgınca "Bir düşte gibiyiz değil mi?" dedi. "Bir düşteyiz," dedi Madonna. "Ya uyanırsak?" dedi Cahit. "Sen hiç korkulu düşler görür müsün? Kim görmez ki? Uyanmak istersin bir türlü uyanamazsın. Neden uyanmak istersin? Çünkü korkulu bir düş içinde bile olsan, uyandığın zaman daha iyi bir dünyada, daha iyi bir ortamda, en azından emniyette olacağını bilirsin. Başını salladı Madonna. Cahit gözlerini kısıyordu konuşurken. Ama şimdi biz eğer düş görüyorsak, nasıl bir dünyaya uyanacağımızı kestirebiliyor muyuz? Ben bundan hiç emin değilim. Sen zındığın tekisin de ondan. Bak bu doğru. İnançlı biri olsaydım uyanmaktan korkmazdım, öyle değil mi? Çünkü insan rüyasında yaptıklarından ötürü suçlanamaz. Sen hiç rüyanda adam öldürdün mü? Madonna istavros çıkardı. Yabancı müşterilerini kandırmak için bunu o kadar sık yapıyordu ki alışkanlık haline getirmişti. Ben de öldürmedim, dedi Cahit. Ama adam öldürmüşüm gibi yargıç karşısına çıkarıldım, ölüm cezasına çarptırıldım. Madonna yüzünü buruşturarak tekrar istavros çıkardı. Kadehindeki şampanyadan büyükçe bir yudum aldı. ''Senin neyin var bu akşam?'' dedi. ''Deminden beri ölümden, korkulu düşlerden, ahiretten başka laf ettiğin yok. Bak eğer çok sıkılıyorsan patrona söyle, buradan gidelim.'' ''Nereye?'' ''Bana gideriz istersen.'' ''Uyuşup kalmak için mi?'' ''Yoo, yarın çok işim var.'' ''İş, iş, iş.'' Omzunun birisini iyice açıkta bırakacak şekilde hafifçe kıvırdı vücudunu. Aynı zamanda ayak ayak üstüne attı. Yerleri süpüren transparan eteğinin yırtmacı dizinin üstünden sıyrılarak bacağının birini kasıklarına kadar ortaya çıkardı. Onun eteğinin altına hiç çamaşır giymediğini biliyordu Cahit. Bu yüzden bir keresinde polisle başı derde girmiş, karakola götürülmüştü. O akşam rastlantı sonucu gazinodaydı. Daha önce hiç ilgilenmemiş olduğu halde o akşam birden kıza kanı kaynamış, dostu olan komisere telefon ederek Madonna'nın karakolda daha fazla tutulmasını önlemişti. Dostlukları o geceden başlıyordu. Çingene kırması genç dansöz gözünün ucuyla sıyrılan eteğinden görünen gölgeli kuytuluğu işaret etti. ''Ne zamandır hatırını sormuyorsun diye güceniyor.'' dedi. Seninkine bayılır, bilirsin. Niçin bu akşam onların istediğini yapmayalım? Benim şapşalın ne istediğini biliyor muyum ki? Aslında o değil ama ben mi istiyorum, biliyor muyum? Bir süre sustu. Bardağın dudaklarına götürdü, duraksadı. Sonra bardağı olduğu gibi boğazına aktardı. Gözlerinde iki damla yaş belirmişti. Keşke sen annem olsaydın, dedi. Madonna irkildi. Beni o kadar yaşlı mı görüyorsun Cahit Bey? Yanlış anlama. Biliyor musun, benim annem, öz annem sana çok benziyor. Bendeki tek resmine göre. O da senin gibi gazinolarda, barlarda şarkı söyler, konsomatristlik yaparmış. En son Beyrut'taymış, ya veremden ya da bıçak yarasından ölmüş olmalı. Başını salladı Madonna. Bu öyküyü belki 10. kez dinliyordu genç adamdan. Acıklı bir öyküydü ama onun bu öyküyü salt Madonna'yı daha iyi tavlamak için uydurduğundan emindi. Ben ne annemi tanıyabildim ne babamı diye sürdürdü konuşmasını Cahit. Dayım ve yengem sayesinde daha sonraki yıllarda çok rahat yaşadım. Bir kadınla ilk kez yattığımda 13 yaşındaydım. Düşünebiliyor musun? Ama hep bir ana kucağını özledim. Başımı bir babanın omzuna yaslamanın özlemini çektim. Madonna sandalyesini Cahit'in yanına çekerek öteki masalardaki meraklı bakışlara aldırmadan Cahit'in başını göğsüne doğru çekti. Bir eliyle saçını okşarken öteki eliyle bebeğine süt veren bir kadın gibi bluzunun zaten yok gibi duran yakasını iyice aralayarak südyensiz göğüslerinden birini Cahit'in yüzüne yaklaştırdı. İki parmağıyla memesinin başını sıkıştırarak emmesi için dudaklarına dokundurdu. Cahit gerçekten düş görüyormuş gibi anlamsız bakışlarla bakıyordu kadının yüzünde. Madonna bu kez memesini bıraktı, Cahit'in elini yakalayarak bacaklarının arasına götürdü. Ama adamda yine hiçbir hareket yoktu. "Neyin var senin bu akşam?" dedi yeniden. "Çok mu yordular bugün seni?" Başını salladı Cahit. "Senin bütün yaptıklarını birden tümüyle anlamsız bulduğun olmaz mı hiç?" dedi. "Her şeyi yeniden ama bambaşka bir şekilde yaşamak istediğin olmaz mı?" Güldü Madonna. "Bugün yine filozofluğun üstünde," dedi. "Dediğin gibi olsa ne yazar? Bu kafa aynı kafa, bu et aynı et olduktan sonra. Boş ver Cahit Bey, en iyisi uyuşmak, dediğin gibi. Hadi kalk, bize gidelim. Bir Amerikalı biraz marihuana getirmişti, senin için sakladım. Ben onu hiç denemedim. Bizim sarı kız gibi bir şey, ister misin?" Belboy çıngırağını sallayarak dolaşıyordu masaların arasında. Çocuğun elindeki küçük levhada adının yazılı olduğunu görünce şaşırdı Cahit. "Allah kahretsin," dedi. "Burada olduğunu bir Zeynel biliyordu." Eliyle Belboy'a işaret etti. Çocuk yaklaştı. "Telefonunuz var bayım. Buraya getirmemi ister misiniz?" Çevresine bakındı. Herkes sarhoştu. Kimse kimsenin ne dediğini anlamadan, duymadan yüksek sesle konuşmaktaydı. "Getir," dedi. Çocuk çabucak uzaklaştı. Madonna merakla bakıyordu. "Hayırdır inşallah Cahit Bey. Bu saatte hayır olmaz. Meğer ki." Aklından yıldırım gibi büyük hanıma bir şey olmuş olabileceği geçmişti. Belboy masaların arasından bir solucan gibi kıvrılıp geçerek geldi. Kordonsuz telefonu Cahit'e uzattı. Telefondaki tahmin ettiği gibi Zeynel'di. Canının sıkılmış olduğunu vurgulayan koruk ekşisi gibi bir sesle. "Ne var?" dedi. "Ne oluyor?" "Çok özür dilerim beyefendi. Zeynel öyle kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değildi. O yüzden sesindeki kırık ifade birden korkuttu Cahit'i." "Ne var? Biri mi öldü? Yangın mı çıktı? Ne var oğlum?" "Ankara'dan aramışlar efendim," dedi Zeynel. "Büyük hanıma telefon etmişler." "Kim etmiş?" "Polis." Madonna Cahit'in yüzündeki şaşkınlık ifadesine bir anlam veremedi. "Polis aramış efendim," diye sürdürdü Zeynel. "Ankara'da bir kaza olmuş, otomobil devrilmiş." Aptal aptal bakıyordu Cahit telefonun almacına. Zeynel'in söylediklerinin kendisiyle ne ilgisi olabileceğini anlamaya çalışıyordu buğulu beyniyle. "Üç kişi ölmüş," dedi Zeynel duraksayarak. "Galiba." "Bunları ne diye anlatıyorsun bana?" Bozgun içindeydi Zeynel. "Şey efendim," diye kekiledi. "Sevin Hanım'ın babası kullanıyormuş otomobili. Anlaşılan Sevin Hanım'ı karşılamak için havaalanına gitmişler. Dönüş yanında kaza olmuş." "İşte şimdi düş görüyor olmalıyım," diye geçiriyordu aklından. "Bu duyduklarım gerçek olamaz. Hadi Madonna, çindikle beni de uyandır." "Polisin söylediğine göre efendim, Sevin Hanım'ın babasıyla ağabeysi ve yengesi..." Sizlere ömür olmuşlar efendim. Şimdi de gülmek geliyor içinden. Sevin Hanım yaralıymış. Trafik hastanesine kaldırmışlar. Telefonunuzu ondan almışlar. Durumu pek ağır değilmiş. Birden ayıldı. Ne demek pek ağır değilmiş? Bilmiyorum efendim. Büyük hanım sizi bulursam böyle söylememi emretti. İjler hanımı da aramış. Ankara uçağına yer ayırtmış. İşte bu olacak şey değil dedi içinden. Yengem uçağa binecek öyle mi? Sen nereden arıyorsun? Şirketten efendim. Ayrılma oradan. Şimdi geliyorum. Telefonu kapattı. Madonna korkuyla bakıyordu yüzüne. Ne olmuş? Dedi. Bir felaket mi olmuş? İçkiden ve aldığı haberin heyecanından yüzü bembeyaz kesilmişti Cahit'in. Madonna'ya bir şey söylemeden elini cüzdanına götürdü, durakladı. Söyle hesabıma yazsınlar, dedi. Benim hemen gitmem gerek. Ondan sonra olanlar gerçekten bir karabasanda yaşanıyormuş gibi geldi Cahit'e. Maslak yolunda bir kaza olmuştu. Trafik durmuştu. Yağmur hala sağanak halinde yağıyordu. Radyoda değiştirmeyi bir türlü düşünemediği bir istasyonda bet sesli bir adam patlıcan tava yüzünden çıkan yangınlardan söz ediyordu. Zeynel şirketin önünde bekliyordu. Arabasını garaja bıraktı, yukarı çıktı. Ankara'dan, evinden bölge müdürünü aradı, bir takım emirler verdi. Sevin'in yattığı hastaneyi aradı, nöbetçi hekimle konuştu. Sevin'in durumu hakkında bilgi aldı. Durum pek iç açıcı görünmüyordu. Sevin hala şoktan çıkmamıştı. İlk bulgulara göre bel kemiğinde bir zedelenme olasılığı vardı. Şirketten Zeynel'le birlikte çıktılar. Etiler'deki köşkün bütün ışıkları yanıyordu. Büyük hanım hemen yola çıkacaklarmış gibi giyinmiş, ayağına bir çizme geçirmiş, eline kocaman siyah şemsiyesini almış, Cahit'in gelmesini bekliyordu. Az önce yine aradılar Ankara'dan, dedi Cahit'i görünce. Sevin'in pek fazla bir şeysi yokmuş, sadece şok geçiriyor demiş doktor. Ne zaman gidiyoruz? Genç kızın durumu hakkında yengesini hemen telaşa düşürmek istemedi Cahit. Daha saat 1 dedi, en erken uçak saat 7'de. İnatla başını salladı büyük hanım. Gece uçakları varmış saat başı. Ben saat 3'teki uçak için yer ayırttım. Her şey hazır. Hemen gidiyoruz. O zaman fark etti Cahit holdeki iki kocaman valizi. Genç hizmetçi kız uykulu gözlerle alık alık bakıyordu. Gecenin bu saatinde ikimiz Ankara'da ne yapacağız yenge? Sen şimdi makul ol lütfen. Olan olmuş bir kere. İstediğin gibi ben hemen giderim. Ankara'ya duruma bir bakarım. Sana bilgi veririm. Duruma göre gelirsin. Ben küçük kızımı bir hastane odasında yalnız başına bırakamam. Sana bırak diyen kim? Ama böyle gece yarısı senin yapabileceğin bir şey yok. Sen kızı da alır, yataklıyla gelirsin öbür sabah. İclal her şeyi ayarlar. Ben şirketten Ankara bölge müdürümüzü aradım. Yarın cenazelerle o uğraşacak. Merasimi birkaç gün sonraya bırakalım dedim. Yarınki gazeteye yetişmez, öbür gün bütün gazetelere ilan verecekler. Sol omuzundaki çirkin suratlı melaike, senin bu oğlan hepimizi cebinden çıkarır, diye fısıldadı büyük hanımın kulağına. Bir taşla iki kuş. Öfkeyle çevirdi başını sol yanına, melaike görünmez olmuştu. Tövbe yarabbi, dedi içinden. Bunlar da boşevik oldu galiba. İçindeki öfkeyi bastıramadan Cahit'i azarladı. Sen kim bilir nerelerde ne halklar karıştırırken zavallı kızcağız orada neler çekiyor kim bilir. Hadi öyleyse hemen atla git. Her şeyin en iyisinden olmasını istiyorum. Doktorlarla konuş. Mümkünse kızı hemen buraya aldıralım. Zavallı yavrucak. Cahit yengesinin kendisi için hazırlattığı kocaman valizi Zeynel'in eline tutuşturdu. Büyük hanımın elini öperek çıktı. İçtiği onca içkinin etkisi bir solukta silinip gitmişti. Kafasının içinde bunlar gibi dönüp dolaşan bir ses, şimdi ne olacak? Her şeye yeniden başlamak istiyordun, işte sana fırsat. Ama ya Sevin? Zeynel boş yollarda bütün hızıyla sürüyordu arabayı. Bir ara, Ankara otelinde odanız hazır beyefendi dedi. Siz büyük hanımla konuşurken İhlal Hanım arabadaki telefonu aradı. Sekreterliği bayağı benimsedi dedi Cahit içinden. Esenboğa'da Cahit'i karşılamaya sadece bölge müdürünün şoförü gelmişti. Saatin çok geç olmasına karşın. Cahit canının sıkıldığını gizleyemedi. Aslında o adama salt gösteriş olsun diye dünyanın parasını veriyordu. Bir iki saat kestirir kalkarım demişti ama gözlerini açtığında saat 11'e geliyordu. Çabucak bir duş yapıp tıraş oldu. Odasına getirdiği bir fincan kahveyle iki lokma kahvaltı etti, hemen aşağıya indi. Holdingin İstihkam Paşalığından emekli bölge müdürü lobide bekliyordu. Cahit'in tepkisini şoföründen öğrenmiş olmalıydı. Oysa bu saate kadar gözüne uyku girmemişti adamcağızın. Kazayı duyar duymaz Sevin Hanım'ın evine koşmuş, küçük yeğenini alıp kendi evine getirmiş.